Ayrım 25.
Sayfa 844. İngilizce mi istiyorsunuz? İşte piskopoz anlamına bishop'tan gelen bisho, casus anlamına rascal'dan gelen ray, rascalion, namussuz, alçak, kılıf anlamına gelen pilş, kın demek olan pilcher'dan gelir. Almanca mı istiyorsunuz? İşte kalör, erkek çocuk, kelner'den türemiştir. Er, amir, herzog, dükten gelir. Latince mi istiyorsunuz? İşte frangir, kırmak, frangere'den, afure, çalmak, furdan, kaden, zincir, katena'dan gelir. Avrupa kıtasının bütün dillerinde bir çeşit esrarlı kuvvetle, kudretle beliren bir kelime vardır. Magnus kelimesi. İskoçya ondan kendi Mac'ını çıkarmıştır, bir kabile başkanını belirtir. MacFarlane, MacCallummore, yani Büyük Farlane, Büyük Callummore. Dipnot, şunu da belirtelim ki Keltçe'de Mac oğul anlamına gelir. Külhan Beyazı bunu Mac, daha sonra da Meg yapmıştır, yani Tanrı. Bask dilimi istiyorsunuz, işte Gahisto. Şeytan gaistoa, kötüden gelir, iyi geceler demek olan sorgabon, iyi akşamlar demek olan gabondan gelir. Kelt dilimi istiyorsunuz, işte blave, mendil, fışkıran su demek olan blavinden gelir. Menes, kötü kadın, taş dolu demek olan meinekten gelir. Baran, dere, çeşme demek olan barantondan gelir. Sofer, çilingir, goftan, demirciden gelir. Guedus, ölüm, beyaz siyah demek olan Gueundu'dan gelir. En sonunda tarih mi istiyorsunuz? Külhan Beyazı madeni paralara Maltez der. Malta kalyonlarında geçen paranın hatırasıdır bu. Bu dilin belirtilen filolojik kökenlerden başka çok daha tabii, insan kafasından çıkan başka kökleri de vardır. Birincisi kelimelerin doğrudan doğruya yaratılması. Dillerin esrarı işte buradadır. Bir şeyi nasıl, niçin olduğu bilinemez, bir takım hayaller uyandıran kelimelerle belirtmek. Bu her dilin ilkel esasıdır. Buna dilin temelindeki granit taşıdır diyebiliriz. Külhan Beyazı'nda bu tür kelimeler, kim tarafından nasıl olduğu bilinmeyen vasıtasız kelimeler, köksüz, benzersiz, türevsiz, tek başına, vahşi, bazen iğrenç, ifade gücüne olağanüstü, yaşayan, tek parça olarak yaratılmış kelimeler pek çoktur. Cellat, lötanl, orman, lösabri, korku, kaçma, taf, uşak, lalarben, general, vali, vekil, faro, şeytan, larabuen. Hiçbir şey bu hem gizleyen hem gösteren kelimeler kadar garip olamaz. Bazıları mesela larabuen hem garip hem korkunçtur. Size tek gözü alnında olan müthiş devlerin göz kırpması etkisini verir. İkincisi mecaz. Hem her şeyi söylemek hem de her şeyi gizlemek isteyen dilin özelliği bol tasviri bulunmasıdır. Mecaz bir vurgun hazırlayan hırsızın, bir kaçma tasarlayan tutuklunun içine gizlendikleri bir bilmecedir. Hiçbir dil Külhan Beyazı kadar mecazlı değildir. Hindistan cevizinin vidalarını sökmek, boynunu kırmak, kıvırmak, yemek demek, demetlenmek, muhakeme edilmek, fare ekmek hırsızı, mızrak yağıyor, yağmur yağıyor. Denilebilir ki yanında tarihini taşıyan eski bir benzetmedir bu. Yağmurun uzun eğri çizgilerini 15. yüzyılın ücretli piyadelerinin kalın eğik mızraklarına benzetiyor. Il pleut des halbards, mızraklar yağıyor diyen halk tekerlemesini bir tek kelimeye sığdıran etkili bir benzetme. Bazen bu dil birinci dönemden ikinciye doğru ilerledikçe kelimeler vahşi, ilkel halden mecazlı anlama geçerler. Şeytan rabuen olmaktan çıkar, boulanger yani fırıncı, fırına atan olur. Bu daha nüktelidir ama pek o kadar parlak değildir. Corneille'in yanında Racine gibi, Aeschylus'un yanında Euripides gibi bir şeydir. Her iki dönemede katılan hem vahşi hem de mecazlı yaratılışta olan bazı cümleler hayali görüntülere benzer. Gececiler aydan direk yürütecekler. Serseriler gece at çalacaklar. Bu insanın kafasından bir hayalet topluluğu gibi geçiyor. İnsan ne gördüğünü anlamıyor. Üçüncüsü ihtiyaç. Külhem Bey ağzı dilin sırtından geçinir. Ondan dilediği gibi yararlanır, oradan rastgele kelime alır. Çoğunlukla da ihtiyaç belirdiği zaman dili kısaca üstün körü değiştirmekle yetinir. Bazen bu şekilde değiştirilen, külhem Bey ağzı kelimelerle karıştırılan günlük kelimelerin yardımıyla pek sevimli deyimler meydana gelir. Bunlarda daha önceki iki unsurun doğrudan doğruya yaratmayla mecazın karışması sezilir. Çomar boşboğazlık ediyor. Panten arabasının ağaçlara doğru seyirttiğini şavulluyorum. Köpek havlıyor, sanırım ki Paris yolcu arabası korudan geçiyor. Herif dangalak, karı hinoğlu hin, kız bitirim. Bey aptal, hanım kurnaz, kızları pek güzel. Çoğu zaman dinleyenleri şaşırtmak amacıyla dilin bütün kelimelerine çirkin bir kuyruk eklemekle yetinilir. Ay, ork, yerk, müş gibi ekler. Mesela şöyle. Siz yerk, bu domuz ork, budunu ork, güzelmüş buldunuz ork. Siz bu domuz budu kızartmasını beğendiniz mi? Kartuş kaçmasına yardım etmesi için gardiyana para teklif ettiği zaman adamın bu parayı uygun bulup bulmadığını öğrenmek için söylemişti bunu. Bu ekler arasına mar günümüze daha yakın zamanlarda katılmıştır. Külhem Bey ağzı bozuk yaratılışta kimselerin dili olduğundan pek çabuk bozulur. Üstelik de daima gizlemek istediğinden anlaşıldığını sezer sezmez değişir. Bitkilerde olduğunun tersine gün ışığı burada dokunduğu her şeyi öldürür. Bunun için bu dil durmadan değişerek, yeniden oluşarak sürer gider. Hiç durmayan gizli, çabuk bir çalışma. Dilin 10 yüzyılda aldığı yoldan daha çoğunu 10 yılda alır. Böylece larton, ekmek, lartif olur. Gay, beygir, gaye olur. Fertanş, saman, ferti haline gelir. Sik, eski elbise, früsk. Şik, kilise. Egrugoar, kolabr, boyun, kola olur. Şeytan önceleri gahistodur. Sonra rabuen, sonra boulanger, fırıncı olur. Rahip, ratişondur. Sonra sanglier, yaban domuzu. Hançer önce Lövendö 22'dir, sonra Suren, sonra Ligr'dir. Polis önce Re, daha sonra Bodur Aygır, sonra Rengi Bozuk, sonra Ayakkabı Bağ Satıcıları, sonra Yumurta Kabuğu olmuştur. Cellat Tanl'dır, sonra Şarlo, sonra Atigör, sonra Koltuk Değnekli Moruk olmuştur. 17. yüzyılda dövüşmek birine tütün vermekti. 19. yüzyılda çene aşırmak oldu. Bu iki ucun arasından 20 değişik deyim geçti. Kartuşun konuşması Lasöner için Çince gibi görünür. Bu dilin bütün kelimeleri onları konuşan insanlar gibi daima kaçış halindedirler. Arada sırada bu hareketlilik yüzünden eski deyimler yeniden ortaya çıkar, yeni sayılır. Tutunduğu merkezler vardır. Le Temple hapishanesi 17. yüzyıl deyişlerini muhafaza ediyordu. Bicêtre hapishane olduğu zamanlar tün ağzını bırakmamıştı. Orada eski tüncülerin anşla biten kelimeleri duyuluyordu. Bianchetu, içiyor musun? Il Croyanche, inanıyor. Ama gene de boyuna değişiklik bu dilin temel kanunudur. Bir düşünür hiç durmadan uçup dağılan bu dili incelemek amacıyla bir an durdurabilse hem acıklı hem yararlı düşüncelere dalardı. Hiçbir araştırma öğretme bakımından bundan daha etkili, daha verimli olamaz. Külhem Bey ağzının içinde ibret dersi bulunmayan bir tek deyimi, bir tek türevi yoktur. Bu adamlar arasında dövmek kelimesi yalancıktan yapmak, yalandan görünmek anlamına gelir. Bir hastalık dövülür, yani yalancıktan hasta görünülür. Hile onların kuvvetidir. Onların görüşünde insan, düşüncesi karanlık, düşüncesinden ayrılmaz. Geceye sorgu derler, insan ise örgüdür. İnsan gecenin bir türevidir. Toplumu kendilerini öldüren bir ortam gibi, uğursuz bir güç gibi görmek alışkanlığını edinmişlerdir. Özgürlüklerinden de bir insanın sağlığından söz etmesi gibi söz ederler. Yakalanan bir adam bir hastadır, mahkum edilen bir adam bir ölüdür. Taştan dört duvar arasında gömülü bir mahpus için en korkunç şey bir çeşit dondurucu perizdir. Zindana Castus Zaviye adını verirler. Bu matemli, hazin yerde dış alem, dış hayat daima en sevimli şekliyle görünür. Tutuklunun ayaklarında zincirleri vardır. Siz belki sanırsınız ki o ayaklarla yüründüğünü düşünür, değil mi? Hayır, o ayaklarla dans edildiğini hayal eder. Böylece zincirini koparmayı başarırsa ilk düşündüğü şey şimdi artık dans edebileceğidir. Eğenin adını meyhane balosu koymuştur. Bir isim bir merkezdir, derin benzerlik. Haydudun iki başı vardır. Biri davranışlarını tasarlar, ona hayatı boyunca önderlik eder. Öbürü de öldüğü gün omuzlarının üzerinde olanıdır. Kendisine suçu öğütleyen başına Sorbon adını verir. Bunun günahını ödeyen, kefaretini veren başa da kütük der. Bir adamın artık sırtında sadece paçavralar, kalbinde de yalnız kötülükler varsa, serseri kelimesinin her iki anlamıyla belirtilen şu maddi manevi ikili zillete ulaştıysa, suç için tam kıvamına gelmiş demektir. İyi bilenmiş bir bıçak gibidir. Keskin iki yüzü vardır. Biri çektiği acı, öbürü de düşündüğü kötülükler. Bunun için külhan beyazı serseri kelimesini kullanmaz, pırtık der. Tersanede kürek cezası nedir? Bir lanetlenme ateşi, bir cehennem. Forsa'nın adı çalı çırpı demetidir. Suçlular hapishaneye ne derler? Kolej. Bu kelimeden bütün bir ceza sistemi doğabilir. Hırsızın da kurbanı, çalınabilecek maddesi vardır. Siz, ben, yoldan geçen herhangi bir kimse, pantr. Pan, herkes. Kürek şarkılarından çoğunun özel sözlükte lirlonfa denilen şu nakaratların nereden yetiştiğini bilmek ister misiniz? Öyleyse dinleyin. Paris'te, Châtelet'de büyük uzun bir mahzen vardı. Bu mahzen Sen ırmağı düzeyinden 8 ayak aşağıdaydı. Ne penceresi vardı ne de hava deliği. Kapıdan başka açılacak yeri yoktu. Oraya insan girebilirdi ama hava asla. Bu mahzenin tavanı bir taş kubbeydi, tabanı ise 10 parmak çamur. Vaktiyle yere taş döşenmişti ama sızan sulardan döşeme çürümüş, çatlamıştı. Bu yer altını yerden 8 ayak yükseklikte uzun tek parça bir hatıl bir boydan bir boya aşıyordu. Bu kirişten yer yer 3 ayak uzunluğunda zincirler sarkıyordu. Bu zincirlerin ucunda da halkalar vardı. Küreye mahkum insanları Toulon'a gönderinceye kadar bu mahzene kapatırlardı. Onların her biri zinciri karanlıklarda sallanarak bekleyen o kirişin altına iterlerdi. Sarkan kollar, zincirler, açık eller, halkalar bu sefilleri boğazından yakalardı. Onları çivilerler, orada bırakırlardı. Zincir çok kısa olduğundan yatamazlardı. Bu mahzende, bu karanlıkta, bu hatılın altında adeta asılmış gibi kımıldamadan dururlardı. Ekmeğe, testiye uzanmak için müthiş bir güç sarf etmek zorundaydılar. Başlarının üzerinde kubbe, diz kapaklarına kadar çamur. Dışkıları baldırlarından akardı. Yorgunluktan bitkin düşerler, kalçaları, dizleri bükülürdü. Dinlenmek için elleriyle zincire asılırlar, ancak ayakta uyuyabilirler. Her an halkanın boğmasıyla uyanırlardı. Bir kısmı da uyanmazdı. Karınlarını doyurmak için çamur içine atılan ekmeği topuklarıyla tutup bacaklarının üzerinde ellerine kadar yükseltirlerdi. Bu şekilde ne kadar zaman kalıyorlardı? Bir ay, iki ay, bazen altı ay. Bir tanesi bir yıl kaldı. Burası küreklerin bekleme odasıydı. Kralın arazisinden çalınan bir tavşan için insan buraya kapatılırdı. Bu cehennem mezarda ne yaparlardı acaba? Bir mezarda ne yapılırsa. Can çekişirlerdi. Bir cehennemde ne yapılırsa. Şarkı söylerlerdi çünkü hiç umut bulunmayan yerde şarkı kalır. Malta sularında bir kalyon yaklaşırken kürek seslerinden önce şarkı duyulurdu. Şatlö'nün mahzen hapishanesinden geçen zavallı ruhsatsız avcı Sürvansen der ki, ''Bana sadece kafiyeler gayret verdi. Şiirin faydasızlığı, kafiye ne işe yarar?'' Külhan Bey ağzı şarkıların hemen hemen hepsi bu mahzende doğdu. Montgomery kalyonunun hazin, kederli nakaratı. Timalumisen, Timalumizon. Paris'teki şu Grand Châtelet zindanından çıkmıştır. Bu şarkıların çoğu hüzünlüdür, birkaç tanesi neşelidir, yalnız bir teki şefkatlidir. Küçük Okçu'nun tiyatrosu burasıdır. Dipnot, aşk tanrısı Küpidon. Ne yapsanız insan kalbinin ezeli mayası olan aşkı yok edemezsiniz. Bu dünyada insanlar gizli işlerin sırrını saklarlar. Sır herkesin malıdır. Bu sefiller içinse sır aralarındaki birliğin temeli olan bağdır. Sırrı ele vermek demek, bu vahşi topluluğun her üyesinden bir şey koparmak demektir. Şu canlı Külhan Bey dilinde ihbar etmeye parçayı yemek denir. Sanki ihbarcı hepsinin cevherinden bir şeyi çekip alıyor, her birinin bir parça etiyle besleniyor. Tokat yemek ne demektir? Alelade mecaz buna gözünde 36 kandil çakmak der. Burada Külhan Bey ağzı söze karışır, sorunuzun karşılığını şöyle verir. Kandil, mum. Bunun üzerine günlük dil tokat yerine mum kelimesini de kullanır. Böyle bir aşağıdan yukarı etkiyle, şu ölçülemeyen yörüngenin yardımıyla bu dil mahzenden Fransız Akademisi'ne kadar yükselir, mumunu yaktım diyen Poulailler'de Voltaire'e Langlevière Labomet 100 mumu hak ediyor diye yazdırır. Bu dil üzerine bir araştırma her adımda bir keşif demektir. Bu garip dilin incelenmesi, derinleştirilmesi, İnsanı düzenli toplumla lanetlenmiş toplumun esrarlı kesişme noktasına ulaştırır. Külhan Bey ağzı kürek mahkumu olmuş sözdür. İnsanlığın düşünen unsurunun bu kadar aşağılara itilmiş olması, kaderin gizli gaddarlıklarıyla orada sürünmesi, sıkıca gırtlağından bağlanmış, bu uçurumda bilinmez bağlarla tutturulabilmiş olması. İşte insanı bu şaşırtıyor. Ey sefillerin zavallı düşüncesi, ne yazık. Bu karanlıklardaki insan ruhunun imdadına kimseler koşmayacak mı? Onun kaderi, boyuna ruhu kurtarıcıyı, iki kanat arasında gökten inen, geleceğin parlak şövalyelerini, kanatlı atlarını, kartal başlı atların muazzam süvarisini, şafak renkli savaşçısını beklemek midir? Ülkünün mızrağını daima boş yere mi imdadına çağıracak? Uçurumun derinliğinden dehşet saçarak kötülüğün geldiğini duymaya, iğrenç suyun altında o ölüm saçan başı, köpük çiğneyen o çeneyi, pençelerin, tırnakların, kabarmaların, halkaların yılanvari dalgalanmasını gitgide daha yakınında görmeye mi mahkum edilmiştir? Burada ışıksız, umutsuz, bu müthiş yakınlaşmaya bırakılmış, canavar tarafından belli belirsiz kokusu alınan, ürperen, saç baş perişan, kollarını bükerek karanlıklar kayasına zincirlenmiş, karanlıklar içinde titreyen o bembeyaz çıplak Andromeda olarak mı kalması gerektir? Dipnot: Efsaneye göre Kral Cepheus'un kızı Andromeda güzelliği yüzünden tanrıların gazabına uğradı. Poseidon onu canavara yedirmek üzere bir kayaya bağlattı. Tam canavar prensesi parçalayacağı anda kanatlı atına binmiş Perseus geldi, canavarı öldürdü, kızı kurtardı, onunla evlendi. 3. Ağlayan dille gülen dil. Görüldüğü gibi bütünüyle Külhan Bey ağzı 400 yıl önceki gibi bugününkü de her kelimeye bazen acıklı, bazen korkutucu bir hal veren esrarlı karanlığın sembolik ruhuyla doludur. Serseriler yatağında kendilerine özgü kağıtlarla iskambil oynayan, bu oyunlardan bazısı günümüze kadar gelmiştir. O dilencilerin, kopukların vahşi kederi bu kelimelerde sezilir. Mesela İspati'nin sekizlisinde üzerinde kocaman kocaman 8 tane yonca yaprağı bulunan büyük bir ağaç resmi vardı. Ormanın pek şahane bir canlandırılışı. Bu ağacın dibinde yaktıkları bir ateşte bir avcıyı şişte kızartan 3 tavşan görülüyordu. Arkada da bir başka ateşin üzerinde dumanı tüten bir kazan. İçinde bir köpeğin kafası görünüyor. Kaçakçıların kızartılacağı odun yığınlarıyla kalpazanların kaynatılacağı kazanları iskambillerin üzerine çizerek yapılan bu misilleme kadar hazin bir şey olamaz. Külhan Bey ağzı ülkesinde düşüncenin aldığı çeşitli şekillerin hepsinde, şarkıda, alayda, korkutmada bile hepsinde o kudretsiz bitkin özellik göze çarpıyordu. Bazı melodileri elde edilen bütün şarkılar ağlatacak kadar basit içler acısıydı. Hırsızlar, zavallı hırsızlar adını alır, daima da saklanan tavşan, kaçan fındık faresi, uçup giden kuştur. Pek az sızlanır, içini çekmekle yetinir, iniltilerinden, sızlanmalarından ancak bir tanesi bize kadar gelmiştir. Allah baba insanların babasıyken nasıl oluyor da çocuklarına, torunlarına bunca cefa ediyor? Onların çığlıklarını duyuyor da yüreği bile sızlamıyor, anlamıyorum vesselam. Sefil düşünmeye vakit buldukça kendini kanun önünde aciz, toplum karşısında çelimsiz gösterir. Yüzü koyun yere serilir, yalvarır, merhamete doğru döner, kusurlu olduğunu anladığı sezilir. Geçen yüzyılın ortalarına doğru bir değişiklik oldu. Hapishanelerin şarkıları, hırsızların nakaratları denebilir ki küstah, edepsiz, neşeli bir tavır takındılar. İniltili, sızlanmalı, Malure'nin yerini Larif'le aldı. 18. yüzyılda hemen bütün kürek cezalarında, tersane zindanlarında, kürek mahkumlarının şarkılarında şeytani, esrarlı bir neşeye rastlanır. Fosforlu bir ışıkla aydınlanmışa benzeyen şu keskin, çevik nakaratı, sanki mezarlardan taşan fosforlu bir ışık, kaval çala çala ormana fırlatılmıştır. Mirlababi sürlabado, mirliton ribon ribette, sürlababi mirlababo, mirliton ribon ribo. Bu şarkı bir mahzende ya da ormanın bir köşesinde adamı boğazlarken söyleniyordu. Ciddi bir belirti. 18. yüzyılda bu kaygılı sınıfların eski kederli hali yok oluyor. Gülmeye, neşelenmeye başlıyorlar. Ulu Mek, Tanrı ile, Büyük Dab, Bey ile alay ediyorlar. Ellerinde 15. Louis bulunduğundan Fransa kralına Panten, Paris, Markisi adını veriyorlar. İşte artık oldukça neşelidirler. Bu sefillerden sanki vicdanlarında hiç yük yokmuş gibi hafif bir ışık yayılır. Karanlıkların acınacak halde olan bu kabilelerinde yalnız davranışların umutsuz cüreti değil, fikrin de tasasız cüreti vardır. Bu hal suçluluklarının bilincini kaybettiklerinin düşünürlerle hayalperestler arasında kendilerine farkında olmadıkları bir takım desteklerin bulunduğunu sezdiklerinin belirtisidir.